81. Emekli Fırıncının Odası. Morcerf Kontu'nun soğuk tavrından dolayı haklı bir utanç ve öfkeyle bankacının evinden ayrıldığı günün akşamı, kıvırcık saçları parlayan, bıyıklarını burmuş, tırnaklarını belli eden beyaz eldivenler giymiş Monsieur Andrea Cavalcanti, neredeyse ayakta durduğu faytonuyla bankacının Şostantin'deki avlusuna girmişti. Genç adam salondaki 10 dakikalık sohbetten sonra Danglars'ı bir pencere kenarına çekmenin yolunu bulmuştu. Ve orada, anlamlı bir girizgâhtan sonra ona soylu babasının gelişinden beri yaşadığı sıkıntıları anlatmıştı. Söylediğine göre, babasının Paris'ten ayrıldığı günden beri kendisine bir evlat gibi ağırlayan bankacının ailesinde, bir erkeğin daima tutkunun geçici heveslerinden önce düşünmesi gereken mutluluğun tüm güvencelerini bulmuştu. Ve tutkuya gelince onu Mademoiselle Danglars'ın güzel gözleriyle karşılaşmanın mutluluğunu yaşadığında hissetmişti. Danglars onu dikkatle dinliyordu. 2-3 gündür beklediği bu açıklamanın nihayet yapılması üzerine Morcerf'i dinlerken yarı baygın ve karamsar bakan gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Yine de genç adamın önerisini onu birkaç dakika sorgulamadan geçirmeden önce kabul etmek istemedi.
''Monsieur Andrea'' dedi. ''Evliliği düşünmek için biraz genç değil misiniz?''
''Hayır, Monsieur'' diye yanıtladı Cavalcanti. ''En azından öyle düşünmüyorum. İtalya'da büyük sinyorlar genç evlenirler. Bu akla uygun bir alışkanlıktır. Hayat o kadar tesadüfidir ki yanımıza yaklaşan mutluluğu hemen kavramamız gerekir.''
''Pekala, Monsieur'' dedi Danglars. ''Beni onurlandıran bu önerinizin karım ve kızım tarafından da uygun bulunduğunu kabul edersek para konularını kiminle görüşeceğiz?'' ''Sanırım bu, babaların oğullarının mutluluğu için yürütmeyi iyi bildikleri önemli bir görüşmedir.''
''Monsieur, babam bilge, görgülü ve akıllı bir adamdır. Fransa'ya yerleşme isteği duyduğumda ortaya çıkacak koşulları öngördü. Bu yüzden yola çıkmadan önce kimliğimi, gerekli tüm belgeleri ve kendi beğenisi çerçevesinde bir tercih yaparak evlendiğim günden itibaren yıllık 150 bin franklık bir gelirin bana tahsis edilmesini garanti eden bir mektup bıraktı.'' Bu meblağ tahmin edebildiğim kadarıyla babamın gelirinin 1/4'ine denk düşüyor.
Ben daima kızımı evlendirirken ona 500 bin frank vermeyi istemişimdir. Zaten o benim tek mirasçım.
Tamam o zaman, dedi Andrea. Önerim Sayın Baroness Danglars ve Mademoiselle Eugene tarafından geri çevrilmezse her şey yolunda gidecek. İşte 165 bin franklık bir gelirimiz var. Marquis'in bana yıllık gelir yerine toplam sermayesini verebileceğini de unutmayalım. Kolay olmadığını biliyorum ama gerçekleşme ihtimali de var. Bu durumda bu 2-3 milyona sizin gibi usta eller sayesinde %10 faiz verilebilir.
Sadece %4 veririm, dedi bankacı. Hatta 3,5. Ama damadım için bunu 5'e yükselteceğim. Gelen faizi bölüşeceğiz.
Bu harika kayınpederim, dedi Cavalcanti. Tüm çabalarına rağmen aristokrasinin cilasıyla kapatmaya çalıştığı sıradan kişiliğini ara sıra ortaya çıkaran bir üslupla. Ama kendisini hemen toparladı. ''Ah, bağışlayın Monsieur'' dedi. ''Gördüğünüz gibi umut bile beni çılgına çevirmeye yetti. Umut ettiğime kavuşursam kim bilir neler olacak.''
''Ama servetinizin babanızın vermeyi reddetmeyeceği bir bölümü kuşkusuz sizdedir.'' dedi.
İlk başta parayla ilgisi olmayan bu sohbetin nasıl bir iş görüşmesine dönüştüğünü anlayamayan Danglars. ''Hangi bölümü?''
''Annenizden gelecek olanı.''
''Ah, elbette annem Leonora Corsinari'den gelecek bölümü.''
''Servetin bu bölümü ne kadar tutar?''
''Monsieur, sizi temin ederim ki bu konuyu aklımdan hiç geçirmedim. Ama sanırım en az 2 milyon.'' Danglars tıpkı kayıp bir hazine bulmuş bir cimri ya da boğulmak üzereyken ayağının altında dibine gömüleceği boşluğu değil, sağlam toprağı hisseden biri gibi sevinçten nefesinin tıkandığını hissetti. ''Bu durumda Monsieur,'' dedi bankacıyı sevgiyle iç içe geçmiş saygılı bir bakışla selamlarken, ''ümit edilebilir.''
''Monsieur Andrea,'' dedi Danglars, ''ümit edilebilir ve sizin tarafınızdan yaşanacak bir aksilik dışında bu konuda karara varıldığına inanabilirsiniz. Ama,'' diye devam etti Danglars düşünceli bir ifadeyle, ''Paris alemindeki patronunuz olan Sayın Monte Cristo Kontu'nun bu teklif için sizinle birlikte gelmemesine anlam veremiyorum.''
Andrea hafifçe kızardı. ''Buraya gelirken Sayın Kont'a uğradım Monsieur. Sevimliliği tartışılmaz ama anlaşılamayacak kadar ilginç bir adam. Beni çok destekledi. Hatta babamın bana yıllık gelir yerine asıl sermayesini vermesine bir an bile şüphe duymadığını söyledi.
Bana bu sermayeyi babamdan alabilmem için kendi nüfuzunu kullanacağını vaat etti. Ama kişisel olarak bir evlilik teklifinde hiçbir zaman için sorumluluk almadığını ve almayacağını bildirdi. Ama hakkını vermek gerekir ki günün birinde bu isteksizliğine üzülecekse bunun kendisinden kaynaklanacağını, çünkü planlanan evliliğin mutlu ve uyumlu olacağını düşündüğünü belirtmekten geri durmadı. Zaten hiçbir şeye resmen karışmak istemese de istediğinizde sizinle görüşmeye hazır olduğunu belirtti.
Ah, bu çok güzel.
Şimdi kayınpederle konuşmam sona erdi. Artık bankacıyla görüşmeliyim, dedi Andrea sevimli gülümsemesiyle.
Ondan ne istiyorsunuz? Dedi Danglars da gülerek.
Öbür gün bankanızdan 4.000 frank kadar bir alacağım var. Ama kont önümüzdeki ay harcamalarımın artacağını ve küçük gelirimin buna yetmeyeceğini düşünerek işte bana 20.000 frank verdi. Daha doğrusu hediye etti. Gördüğünüz gibi kendisi imzaladı. Sizin için uygun mu?
Bana bunun gibi 1 milyonluk bir senet getirseniz de kabul ederdim, dedi
seneti cebine koyan Danglars.
Bana yarın kaçta uygun olacağınızı söyleyin. Veznedarım size 24.000 franklık bir makbuz bırakacak.
Sizin için uygunsa saat 10'da, ne kadar erken olursa o kadar iyi. Yarın kırlara doğru bir yolculuk yapmak istiyorum.
Tamam, saat 10'da, her zamanki gibi Princess Oteli'nde, öyle değil mi?
Evet. Ertesi gün 24.000 frank, bankacının dakikliğini onurlandıracak şekilde genç adama teslim edildi. O da Kedrus için 200 frank bırakarak dışarı çıktı. Aslında Andrea'nın otelden ayrılmasının temel amacı tehlikeli dostundan uzak durmaktı. Bu yüzden akşam mümkün olduğunca geç döndü. Ama daha avluya ayak basar basmaz elinde kasketiyle kendisini bekleyen otelin kapıcısını karşısında buldu.
''Monsieur'' dedi. ''O adam geldi.''
''Hangi adam?'' diye sordu, aklından çıkmasa da unutmuş gibi göründüğü o adamı umursamazmışçasına.
''Ekselanslarının o küçük meblağı bıraktıkları adam.''
''Ah evet, babamın o eski hizmetkarı. Ona kendisi için bıraktığım 200 frangı verdiniz, öyle değil mi?''
''Evet, ekselans, elbette.''
Andrea kendisine ekselans diye hitap edilmesini istiyordu.
''Ama'' diye ekledi kapıcı, ''parayı almak istemedi.''
Andrea'nın yüzü solsa da gece olduğundan kimse bu solukluğu fark etmedi.
''Nasıl, parayı almak istemedi mi?'' dedi hafifçe heyecanlı bir ses tonuyla. ''Hayır, ekselanslarıyla konuşmak istiyordu. Ona çıktığınızı söylesem de üsteledi. Sonunda ikna olmuş gibi göründü ve getirdiği şu mühürlü mektubu bana verdi.''
Bakayım, dedi Andrea. Faytonun fenerinde kağıdı okudu.
Nerede oturduğumu biliyorsun. Yarın sabah 9'da seni bekliyorum.
Andrea, mektubun açılıp açılmadığını, saygısız bakışların mektupta yazılanları okuyup okumadığını anlamak için mührü inceledi. Ama kare şeklindeki bu zarf öyle özenli katlanmıştı ki, yazılanları okumak için mührü yırtmak gerekiyordu. Oysa mühre hiç dokunulmamıştı.
Çok iyi, dedi. Zavallı adam, olağanüstü biridir.
Ve bu sözlerin ardından yanından ayrıldığı kapıcı genç efendiye mi yoksa yaşlı hizmetkara mı hayran kalacağı konusunda tereddüt etti. ''Atların koşum takımını çıkarın ve hemen odama gelin.'' dedi uşağına. İki sıçrayışta odasına çıkan genç adam, Kedrus'un mektubunun yanıp küle dönüşmesini bekledi. Tam o sırada uşak içeri girdi.
''Seninle aynı boydayız değil mi Pierre?'' dedi. ''Bu onuru taşıyorum ekselans.'' diye yanıtladı uşak.
''Dün getirilen yeni bir üniformam olmalı.''
''Evet, monsieur.
Ünvanımı ya da mevkimi bilmesini istemediğim bir yosmayla küçük bir işim var. Gerektiğinde bir handa kalabilmem için bana üniformanı ve kimlik belgelerini getir.'' Pierre söyleneni yaptı. 5 dakika sonra kılık değiştiren Andrea kimse tarafından tanınmadan otelden çıktı. Bir araba tuttu ve arabacıya kendisini Picpus'taki Cheval Roach Hanı'na götürmesini söyledi. Ertesi gün Cheval Roach Hanı'ndan da Princess Oteli'nde olduğu gibi kimse tarafından fark edilmeden çıktı. San Antonio mahallesini geçti. Menil Montant sokağına kadar bulvarı izledi ve soldaki 3. evin kapısında durup kapıcı olmadığı için adresi kime sorabileceğini düşündü. ''Yakışıklı genç, kimi arıyorsunuz?'' diye sordu karşıdaki manav kadın.
''Monsieur Palliant'e değerli büyüğüm.''
''Eski fırıncıyı mı?'' diye sordu kadın.
''Ta kendisi.''
Avlunun sonunda, soldan 3. kapı. Tarif edilen yola giren Andrea, 3. kapıdaki çıngırağın ipini ruh halini belli edercesine çekti. Bir an sonra Kedrus'un yüzü kafes pencereli kapıda belirdi.
''Ah, çok dakiksin!''
dedi ve sürgüleri açtı.
''Lanet olsun!''
dedi içeri giren Andrea ve fırlattığı uşak kasketi sandalyeyi ıskalayıp yere düştükten sonra kendi etrafında dolanarak odayı turladı. ''Hadi, hadi ufaklık kızma!'' dedi Kedrus. ''Bak seni düşünerek neler hazırladım. Yiyeceğimiz yemeklere bir göz at kerata. Hepsi senin sevdiğin şeyler.'' Gerçekten de Andrea mutfağın aç mideler için biraz da olsa çekici gelen ağır kokularını içine çektiğinde alt tabakadan bir taşra mutfağını hatırlatan tereyağı ve sarımsak karışımının kokusunu aldı. Ayrıca güveçte pişen balığın, dahası her şeyi bastıran Hindistan cevizi ve karanfil kokusu da geliyordu. Tüm bunlar iki ocağın üzerindeki çukur ve kapaklı sahanlardan ve dökme demir sobanın fırınında fokurdayan bir tencereden yayılıyordu. Ayrıca yan odada üzerinde iki tabak, biri yeşil diğeri sarı mühürlü iki şarap şişesi, içinde bol miktarda cin bulunan bir sürahi ve büyük bir özenle seçilmiş bir lahana yaprağı üzerinde meyve salatası bulunan oldukça temiz bir masayı fark etti. ''Nasıl görünüyor ufaklık?'' dedi Kedrus. ''Bak ne güzel kokuyor. Ah, iyi bir aşçı olduğumu bilirsin. Yemeklerimi yerken herkesin parmaklarını nasıl yaladığını hatırlıyor musun?'' Sosların tadına ilk sen bakardın. Sanırım onların lezzetini beğenmediğini söyleyemezsin. Ve Kedrus ilaveten bir soğan daha soymaya başladı. Tamam, tamam, dedi Andrea öfkeyle. Lanet olsun, beni yemek yemek için çağırdıysan canın cehenneme. Evlat, dedi Kedrus ciddi bir ifadeyle. Yemek yenirken sohbet edilir. Ayrıca çok nankörsün. Demek dostunu kısa süre içinde olsa görmek hoşuna gitmedi. Oysa ben sevinçten ağlıyorum. Kedrus gerçekten de ağlıyordu. Ama bunun sevinçten mi yoksa Pondugard'ın eski hancısının soğanın etkisiyle faaliyete geçen gözyaşı bezlerinden mi kaynaklandığını söylemek çok zordu. ''Kes sesini iki yüzlü herif!'' dedi Andrea. ''Demek beni seviyorsun.'' ''Elbette, şeytan çarpsın ki seni seviyorum. Bunun bir zaaf olduğunu biliyorum ama kendimi engelleyemiyorum.'' ''Yine de beni buraya alçakça bir iş çevirmek için çağırmaktan geri kalmıyorsun.'' ''Hadi canım sen de!'' dedi önlüğüyle büyük bıçağını kurulayan Kedrus. ''Seni sevmeseydim bana yaşattığın bu sefil hayata katlanabilir miydim? Şu haline bak, üzerinde bir uşak elbisesi var. Demek ki bir uşağın var. Benimse uşağım yok ve sebzelerimi kendim ayıklamak zorundayım. Yemeklerimi beğenmiyorsun çünkü sen Princess Oteli'nin ya da Café de Paris'in tabldotuna alışıksın. Aslında benim de bir uşağım olabilirdi. Benim de iki tekerlekli bir gezinti arabam olabilirdi. Ben de yemeğimi istediğim yerde yiyebilirdim. Peki tüm bunlardan neden yoksunum? Küçük Benedetto'mu zor duruma düşürmemek için. Söylesene, tüm bunları ben de yapabilirdim, öyle değil mi? Ve Kedrus'un son derece anlamlı bakışı cümlesinin anlamını tamamladı. Tamam, dedi Andrea. Tut ki beni seviyorsun. O zaman beni neden yemeğe çağırıyorsun? Ama tabii ki seni görmek için ufaklık. Beni görsen ne olacak? Zaten tüm koşulları önceden belirledik. Sevgili dostum, dedi Kedrus. ''Eksiksiz vasiyetname olur mu? Ama buraya yemek yemeye gelmedin mi? Önce otur bir yemeğe, haylaz bir çocuk olmana rağmen senin için asma yaprağının üzerine koyduğum şu sardalyalarla ve tereyağıyla başlayalım. Ah evet, odama, 4 asır sandalyeme, çerçevesi 3 franklık resimlerime bakıyordun. Elbette, ne bekliyordun ki? Burası Princess Oteli değil. Bak, eski fırıncı gibi yaşamak isteyen sen, şimdiden bu hayattan tiksiniyorsun, mutlu değilsin.'' Kedrus iç çekti. ''İşte daha ne istiyorsun? Rüyan gerçekleşti.'' ''Zavallı Benedetto'm, ben hala bunun bir düş olduğunu söylüyorum. Eski bir fırıncı zengindir, gelirleri vardır.'' ''Senin de gelirin var.'' ''Benim mi?'' ''Evet, senin. Sana her ay 200 frank veriyorum.'' Kedrus omuzlarını silkti. ''İstemeden verilen, geçici, geleceği belirsiz bir parayı almak çok aşağılayıcı bir durum.'' dedi. ''Zenginliğinin uzun sürmeyebileceğini düşünerek para biriktirmek zorunda olduğumu biliyorsun.'' ''Dostum, kürek mahkumiyetimiz sırasında rahibin söylediği gibi, servetin bir günü bir gününe uymaz. Alçak, olağanüstü bir servete kavuşacağını biliyorum. Danglars'ın kızıyla evleneceksin.'' ''Nasıl, Danglars'ın kızı mı?'' ''Elbette, Danglars'ın kızı. Yoksa sana Benedetto Kontu demem gerekirmiş gibi, ondan da Baron Danglars diye mi söz edeyim?'' ''Danglars bir dostumdu ve hafızası zayıf değilse beni de düğününe davet ederdi.'' Çünkü o benim düğünüme geldi. Evet, evet, benim düğünüme geldi. Şu işe bak, o zamanlar şimdiki kadar kibirli değildi. İyi yürekli Monsieur Morel'in çalışanlarından biriydi. Onunla ve Morcerf kontuyla birçok kez yemek yedim. Seçkin tanıdıklarım olduğunu görüyorsun ve onlarla ilişkilerimi geliştirseydim seninle aynı salonlarda karşılaşacaktık. Bak sen, kıskançlığın kendini bulutların üstünde görmene neden oluyor Kedrus. Tamam, Benedetto'cum, insan ne söylediğini bilir. Belki bir gün en şık giysilerimi giyip araba kapısının önünde durup ''İpi çekin, kapı açılır.'' diyeceğim. Bu arada otur da yemeye başlayalım. Büyük bir iştahla hemen yemeğe koyulan Kedrus, konu için hazırladığı bütün yemekleri övüyordu. Kararını vermiş gibi görünen Andrea, şişeleri aceleyle açtı ve balık çorbasını, sarımsak ve yağda morina buğulamasını afiyetle yemeye başladı.
''Ah, mapushane dostum!'' dedi Kedrus. ''Eski aşçı başınla barışacak gibi görünüyorsun.''
''İnan ki öyle!'' diye yanıtladı genç ve güçlü bedeniyle iştahı o an için her şeye baskın çıkan Andrea.
''Tadı nasıl? Haylaz!''
O kadar lezzetli ki böyle yahniler ve nefis yemekler yiyen birinin yaşadığı hayattan nasıl keyif almadığını anlayamıyorum.
Anlayacağın gibi tüm mutluluğumu bir tek düşünce engelliyor.
Hangi düşünce?
Hayatını her zaman yardım almadan dürüstçe kazanmış biri olarak bir dosta bağımlı yaşamak.
Aman, tek derdin bu mu? Dedi Andrea. Ben de ikimiz için yeteri kadar var, canını sıkma.
Hayır, ister inan ister inanma, her ay sonunda vicdan azabı duyuyorum.
İyi yürekli Kedrus.
Öyle ki dün 200 frangı almak istemedim.
Evet, benimle konuşmak istiyordun. Bu vicdan azabı da neymiş, söyle bakalım.
Gerçek bir vicdan azabı. Ardından aklıma bir şey geldi.
Kedrus'un düşüncelerini her duyuşunda ürperen Andrea yine ürperdi.
Sürekli ay sonunu beklemenin berbat bir şey olduğunu görüyorsun.
Öyle mi? Dedi. Arkadaşının nereye varmak istediğini anlamaya karar veren Andrea düşünceli bir ifadeyle. Hayat beklemekle geçmiyor mu? Örneğin ben başka bir şey mi yapıyorum ama sabretmeyi biliyorum.
Evet, çünkü sen o cüzü 200 frank yerine 5-6 bin, hatta belki de 10-12 bin frangı bekliyorsun. Kürek mahkumuyken çevirdiğin dalaverelerle kazandığın ve kenarda köşede şu zavallı dostun Kedrus'tan her zaman gizlediğin bir paran olurdu. Ne mutlu ki Kedrus'un sezgileri güçlüdür.
İşte yine saçmalamaya, sürekli geçmişten konuşmaya başladın, dedi Andrea. Dönüp dolaşıp aynı şeyleri söylemek neye yarar?
Ah, çünkü sen 20 yaşındasın ve geçmişi unutabilirsin. Ama ben 50 yaşındayım ve yaşadıklarımı hatırlamak zorundayım. Ama boş ver, konumuza dönelim.
Evet,
senin yerinde olsam
ne yapardın?
Bir servetim olurdu.
Nasıl, bir servetin mi olurdu?
Evet, seçilme hakkını yeniden kazanabilmek için bir çiftlik satın almak bahanesiyle 6 aylık avans alıp tüyerdim.
''Bak, bak, bak!'' dedi Andrea. ''Hiç de fena bir düşünce değil. Bu mümkün.''
''Sevgili dostum!'' dedi Kedrus. ''Benim yemeklerimi ve tavsiyelerimi dinle. Kendini maddi ve manevi olarak hiç de kötü hissetmeyeceksin.''
''Ama o halde neden kendine tavsiye vermiyorsun? Neden 6 aylık, 1 yıllık avans alıp Brüksel'e çekilmiyorsun? Kendini emekli bir fırıncı yerine ticaret yaparken iflas etmiş bir iş adamı gibi tanıtırsın. Bu sana daha çok yakışır.''
''Ama 1200 frankla ne yapmamı bekliyorsun ki?''
''Ah Kedrus!'' dedi Andrea. ''Ne kadar da seçicisin. Daha 2 ay önce açlıktan ölüyordun.''
''İştah yedikçe artar!'' dedi Kedrus,
gülen bir maymun ya da kükreyen bir kaplan gibi dişlerini göstererek. ''Bu yüzden bir plan yaptım!'' diye ekledi. Yaşına rağmen bembeyaz ve sipsivri dişleriyle koca bir dilim ekmeği çiğnerken. Kedrus'un planları Andrea'yı düşüncelerinden daha çok ürkütüyordu. Düşünceler sadece tohum halindeydi. Plan ise tohumun ekilmesi anlamına geliyordu.
''Şu planı anlatsana.'' dedi. ''Etkileyici olmalı.'' ''Neden olmasın? Monsieur Chaus'un yerleşkesinden ayrılmamızı sağlayan planı kim yapmıştı?'' ''Sanırım ben. Şu an burada olduğumuza göre hiç de kötü bir plan değilmiş.''
''Onu demek istemedim.'' diye yanıtladı Andrea. ''Bazen iyi işler çıkarıyorsun. Hadi planını anlat.''
''Cebinden bir kuruş bile çıkarmadan bana 15 bin frank bulabilir misin?'' ''Hayır, hayır, 15 bin frank yetmez. 30 bin frank olmadan onurlu bir adam olmayı istemem.''
''Hayır,'' dedi Andrea soğuk bir ifadeyle.
''Bulamam.'' ''Öyle görünüyor ki ne demek istediğimi anlamadın.'' diye yanıtladı Kedrus sakince. ''Sana cebinden bir kuruş çıkmadan dedim.''
''Kendi işimi ve benimkiyle birlikte senin işini de bozmam, bizi tekrar oraya götürmelerine yol açmak için hırsızlık yapmamı mı istiyorsun?''
''Ah, beni yeniden yakalamaları umurumda değil. Ben tuhaf bir adamımdır. Bazen arkadaşlardan sıkılırım. Sense kalpsiz biri olarak onları bir daha asla görmek istemezsin.''
Bu kez ürpermekten beter olan Andrea'nın benzesi oldu.
''Hadi Kedrus, saçmalamayı kes.'' dedi. ''Sakin ol Benedetto'cuğum ama bana hiçbir işe bulaşmadan şu 30 bin frangı bulmanın bir yolunu göster. Gerisini ben hallederim. Hepsi bu.''
''Tamam o zaman, bir çaresine bakacağım.'' dedi Andrea.
Ama bu arada aylığımı 500 franga çıkar. Bir takıntım var, hizmetçi tutmak istiyorum.
Tamam, 500 frank alacaksın, dedi Andrea. Ama zavallı dostum Kedrus, bu bana biraz ağır gelecek. Beni suistimal ediyorsun.
Hadi canım, dedi Kedrus. Elini dibi olmayan kasalara daldırıyorsun.
Andrea'nın gözleri adeta arkadaşının sözü bu noktaya getirmesini istermiş gibi parlasa da o parıltı hemen kayboldu.
Bu doğru, diye yanıtladı ve hamim bana çok iyi davranıyor.
Bu muhteşem hami sana aylık mı veriyor, dedi Kedrus.
5.000 frank.
Onca binliğin içinden bana 2 tane yüzlük veriyorsun, dedi Kedrus. Gerçekten de mutluluk yalnızca piçler için geçerli. Ayda 5.000 frank, bu parayla neler yapılır?
Ulu tanrım, hemen harcanıyor. Bu yüzden ben de senin gibiyim. Bir sermayem olsun isterdim.
Bir sermaye. Evet, anlıyorum. Bunu herkes ister.
Ama ben sermayeme kavuşacağım.
Bunu sana kim verecek? Prensin mi?
Evet, prensim, ama ne yazık ki beklemem gerek.
Neyi beklemen gerekiyor ki?
Diye sordu Kedrus. Ölmesini.
Prensinin ölümünü mü?
Evet.
Nasıl yani?
Vasiyetnamesine adımı yazdırdı.
Gerçekten mi?
Onurum üzerine yemin ederim.
Ne kadarlık bir meblağ için?
500 bin.
Vay canına, iyi paraymış.
Sana söylediğim rakam doğru.
Hadi canım, bu mümkün değil.
Kedrus, sen dostum musun?
Elbette, ölene kadar.
O zaman sana bir sırrımı açacağım.
Dinliyorum.
O zaman sus.
Tamam, hiç ses çıkarmayacağım.
Tamam o zaman. Sanırım Andrea etrafına bakınmak için durdu.
Ne sanıyorsun? Korkma, baş başayız.
Sanırım babamı buldum.
Gerçek babanı mı?
Evet.
Yani baban Cavalcanti değil mi?
Hayır, o çekip gitti. Söylediğin gibi gerçek babamı buldum.
Ve bu kişi?
Evet, Kedrus, Monte Cristo Conte.
Hadi canım.
Evet, anlayacağın gibi her şey ortada. Görünen o ki bunu bana açıkça söyleyemiyor. Ama bu iş için Monsieur Cavalcanti'ye 50 bin frank ödemesi bana her şeyi açıklıyor.
Baban olmak için 50 bin frank. Ben bunun yarı fiyatına 20 bin, 15 bin franka kabul ederdim. Neden bu iş için beni düşünmedin?
Benim haberim var mıydı ki? Her şey biz oradayken planlanmış.
Ah, bu doğru. Ve vasiyetnamesinde
bana 500 bin frank bırakıyor.
Emin misin?
Bana gösterdi. Ayrıca hepsi bu değil.
Az önce söylediğim gibi vasiyetnamenin bir de eki var, öyle değil mi?
Muhtemelen.
Peki bu ekte ne yazıyor?
Oğlu olduğumu kabul ediyor.
Ah, iyi yürekli baba, dürüst baba, onurlu baba,
dedi Kedrus iki eliyle tuttuğu bir tabağı havada döndürerek.
Şimdi hala senden sır sakladığımı söyleyebilecek misin?
Hayır, bana duyduğun güvenle benim gözümde seni onurlu kıldı. Peki prens baban zengin mi? Çok mu zengin?
Sanırım öyle. Servetinin büyüklüğünü kendisi bile bilmiyor.
Bu mümkün değil.
Elbette mümkün. Az önce yanındaydım. Bunu anlamak çok kolay. Önceki gün bankada çalışan bir genç ona senin çantan büyüklüğünde bir cüzdanın içinde 50 bin frank getirdi. Dün bir bankacı ona 100 bin frank değerinde altın getirdi.
Kedrus afallamıştı. Genç adamın sözleri kulaklarında bir metal sesi gibi yankılanıyor ve Louis şelalelerinin gürüldediğini duyar gibi oluyordu.
''Peki sen o eve gidiyor musun?'' diye haykırdı safça.
''Dilediğim zaman...''
Kedrus bir an düşüncelere daldı. Zihninde yoğun bir faaliyetin sürdüğünü anlamak kolaydı. Sonra aniden
''Tüm bunları görmek isterdim.'' diye haykırdı. ''Eminim çok güzeldir.''
''Doğrusu bu ya, muhteşem.'' dedi Andrea.
''Şanzeliz Caddesi'nde oturmuyor mu?''
''30 numarada.''
''Ah, demek 30 numarada.''
Evet, çevresinden yalıtılmış güzel bir ev. Bahçe ile avlu arasında ancak rüyanda görürsün böylesini.
Olabilir ama beni dışarısı değil, içerisi ilgilendiriyor. İçeride şık mobilyalar olmalı, öyle değil mi?
Hiç Tülares'e gittin mi?
Hayır.
Tamam o zaman, oradan daha güzel.
Söylesene Andrea, o halde bu iyi yürekli Monte Cristo'nun kesesini yere düşürdüğünde onu yerden almayı mı beklemek gerekiyor?
Ah tanrım, o zamana kadar beklemeye gerek yok ki. O evin her yanı yemişlikteki meyveler gibi parayla dolu.
Beni bir gün oraya götürür müsün?
Bu mümkün mü? Seni hangi ünvanla tanıtacağım?
Haklısın ama ağzımın suları aktı senin yüzünden. Orayı mutlaka görmem lazım. Bir yolunu bulacağım.
Saçmalama Kedrus.
Kendimi parke cilacısı olarak tanıtırım.
Döşemelerin tamamı halıyla kaplı.
Ah ne yazık. O halde o evi hayal etmekle yetinmem gerek.
Sanırım böylesi daha iyi.
En azından evin nasıl olduğunu öğrenmem için biraz yardım et.
Ne öğrenmek istiyorsun?
Çok kolay. Ev büyük mü?
Ne çok büyük ne çok küçük.
Peki içerisi nasıl?
Bak sen, o halde bir plan çizmem için mürekkep ve kağıt gerek.
İşte şurada, dedi Kedrus aceleyle. Ve eski bir çalışanın masasının üzerindeki beyaz bir kağıdı, mürekkebi ve tüyü almaya gitti.
''Al evlat'' dedi Kedrus. ''Tüm evin planını kağıda çiz.''
Tüyü algılanamaz bir gülümsemeyle alan Andrea çizmeye başladı. ''Ev sana söylediğim gibi, avlu ile bahçe arasında. İşte şöyle.'' Ve Andrea bahçeyi, avluyu ve evi çizdi.
''Duvarlar yüksek mi?''
''Hayır, en fazla 8-10 ayak.''
''Kont hiç de tedbirli değilmiş.'' dedi Kedrus.
''Avluda portakal ağacı saksıları, yeşillikler, çiçek tarhları var.
Ya kurt kapanları?''
''Yok.
Ahırlar nerede?''
''Şurada, gördüğün gibi parmaklığın iki yanında.'' Andrea planı çizmeye devam etti.
''Zemin katı göreyim.'' dedi Kedrus.
Zemin katında yemek salonu, iki salon, bilardo odası, girişte bir merdiven ve küçük gizli bir merdiven var.
''Pencereler?''
''Muhteşem, çok şık, çok geniş pencereler var. Evet, sanırım senin boyunda biri her pencereden içeri girebilir.''
''Böyle pencereler dururken merdivenlere ne gerek var?''
''Ne sanıyordun ki? Gösteriş merakı.''
''Peki ya pencere kanatları?''
''Evet, pencere kanatları var ama asla kullanılmaz. Bu Monte Cristo kontu gökyüzünü geceleri bile görmek isteyen ilginç bir adam.''
''Ya uşaklar nerede yatıyor?''
''Ah, onların kendi evleri var. Girişte sağda merdivenlerin katlanıp konduğu güzel bir hangar düşün. İşte bu hangarın üstünde uşaklar için çıngırakları olan bir odalar dizisi var.''
''Lanet olsun, çıngıraklar.''
''Anlayamadım.''
''Yok bir şey, çıngırakları yerleştirmek çok pahalı. Hem ne işe yarıyorlar?''
''Eskiden geceleri bahçede dolaşan bir köpek vardı ama onu otele götürdüler. Senin geldiğin eve, orayı hatırlıyor musun?''
''Evet.''
''Ona daha dün, Sayın Kont, bu sizin açınızdan bir tedbirsizlik. Çünkü otele hizmetçilerle birlikte gittiğinizde evde kimse kalmıyor.'' dedim.
''Sana ne demek istiyorsunuz?'' diye sormadı mı?
''Ne mi demek istiyorum? Günün birinde eviniz soyulacak.''
''Sana ne cevap verdi?''
''Ne cevap mı verdi?''
''Evet.''
''Bana evimi soymaları umurumda mı?'' dedi.
''Mekanik bir yazı masası varmış.
O da nesi?''
''Evet, gizli bölmeleri kendiliğinden açılıp hırsızı kıstıran ve müzik çalan yazı masaları. Son fuarda sergilediklerini duymuştum.
Anahtarlarını hep gördüğüm mağon bir çalışma masası var.''
''Peki onu soymuyorlar mı?''
''Hayır, çalışanlarının hepsi ona çok sadık.
O çalışma masasının içinde para olmalı, öyle değil mi?''
''Olabilir, içinde ne olduğunu bilemem.''
''Peki nerede?''
''Birinci katta.''
''Ufaklık, bana zemin katı gibi birinci katında planını çiz.''
''Çok kolay.'' Ve Andrea tüyü tekrar eline aldı. Gördüğün gibi birinci katta bir bekleme odası, bir salon, salonun sağında kütüphane ve çalışma odası, salonun solunda bir yatak ve bir giyinme odası, o çok merak ettiğin çalışma masası giyinme odasında.
''Giyinme odasında pencere var mı?''
''İki tane, şurada ve burada.'' Ve Andrea plana kare şeklindeki yatak odasının köşesine daha küçük bir kare gibi ilişmiş giyinme odasının iki penceresini ekledi. Kedrus düşlere daldı.
''Peki Auta ile sık sık gidiyor mu?''
''Haftada 2-3 kere. Örneğin yarın geceyi geçirmek için oraya gidecek.''
''Bundan emin misin?''
''Beni akşam yemeğine davet etti.''
''Ne güzel, işte hayat diye buna denir. Kentte bir ev, kırda bir ev.
Aslında buna zengin olmak denir.''
''Yemeğe gidecek misin?''
''Muhtemelen.''
''Akşam yemeğine gittiğinde gece orada mı yatıyorsun?''
''Canım isterse, kontun evinde kendi evimdeymiş gibi davranıyorum.'' Kedrus genç adama yüreğinin ücra köşelerindeki gerçeği arıyormuş gibi baktı. Ama Andrea cebinden çıkardığı sigara kutusundan bir Havana prosu alıp sakince yaktı ve umursamazca tüttürmeye başladı. ''500 frangı ne zaman istiyorsun?'' diye sordu Kedrus'a.
''Tabii ki yanında varsa hemen.''
Andrea cebinden 25 Louis çıkardı.
''Çil çil paralar. Yok, teşekkürler.
Ne yani, beğenmiyor musun?''
''Tam tersine, onlara saygıyla yaklaşırım ama istemiyorum.''
''Bozdururken para kazanacaksın ahmak. Altın başına 5 metelik.''
''Doğru. Sonra altını bozdurduğum kişi dostun Kedrus'u takip ettirecek. Paraya el koyacaklar. Ardından kiralarını altınla ödeyen bu çiftçilerin kim oldukları sorulacak. Saçmalama ufaklık. Sadece para. Herhangi bir kralın resminin olduğu yuvarlak para isterim. Herkesin yanında bozuk bir 5 frank olabilir.''
''Üzerimde 500 frank olmadığını anlarsın. Bir komisyoncu bulmam gerekecek.''
''O zaman parayı kapıcına bırak. Dürüst bir adam. Ondan alırım.''
''Bugün mü?''
''Hayır, yarın. Bugün zamanım olmayacak.''
''Tamam o zaman. Auto ile giderken bırakırım.''
''Buna güvenebilir miyim?''
''Kesinlikle.''
''Çünkü hizmetçime avans vermem lazım.''
''Tamam ama bu iş burada bitecek. Beni daha da suistimal etmeyeceksin, öyle değil mi?''
''Asla.''
Andrea, Kedrus'un yüzündeki karamsar değişimi fark etmiş gibi görünmekten korktu. Daha neşeli ve kayıtsız davranmaya çalıştı.
''Ne kadar da keyiflisin?'' dedi Kedrus. ''Mirasını şimdiden almış gibisin.''
''Hayır, ne yazık ki henüz değil. Ama aldığım gün...''
''O zaman dostlarımı hatırlayacağım. Bunu sadece sana söylüyorum.''
''Evet, hafıza ne kadar kuvvetlidir bilirim.''
''Ne yapayım? Beni haraca bağlayacağını sanıyordum.''
''Ben mi? Ah, bu da nereden geldi aklına? Ben tam tersine sana bir dost nasihatı daha vereceğim.''
''Neymiş?''
''Parmağındaki yüzüğü burada bırak. Vay canına. Demek bizi yakalatmak istiyorsun. Böyle saçmalıklarla ikimizi de mahvetmeye mi niyetlisin?''
''Neden ki?'' diye sordu Andrea.
''Neden mi? Bir uşak tutuyor, onun kılığına giriyor ve parmağındaki 4-5 bin franklık yüzüğü çıkartmayı unutuyorsun.''
''Gerçekten de çok haklısın. Sen müzayedelerde tellallık yapsana.''
''Bir zamanlar elime geçtiğinden elmasları iyi tanırım.''
''Sana bununla övünmeni tavsiye ederim.'' dedi ve bu yeni suistimal karşısında endişeleneceğini sanan Kedrus'a rağmen yüzüğü hiç aldırmadan bıraktı. Kedrus yüzüğe o kadar yakından baktı ki Andrea'nın onun elmasın kenarlarını mükemmel kesilip kesilmediğini incelediğini anlaması zor olmadı.
''Bu sahte bir elmas.'' dedi Kedrus.
''Hadi canım sen de, şaka mı yapıyorsun?''
''Kızmana gerek yok, bunu anlayabiliriz.''
Ve yaklaştığı pencereye sürttüğü elmas camın üzerinde gıcırdadı.
''Cortifator.''
dedi yüzüğü küçük parmağına geçiren Kedrus.
''Ama o hırsız kuyumcular taşları o kadar iyi taklit ediyorlar ki artık kimse kuyumcuları soymaya cesaret edemiyor. İşte işlevsiz hale getirilmiş bir meslek daha.''
''Tamam.'' dedi Andrea. ''Bana soracak başka bir şeyin var mı? Hiç canını sıkmadan sorabilirsin.''
''Hayır, sen aslında iyi bir dostsun. Seni fazla tutmayayım ve aşırıya kaçan tutkularımı dizginlemeye çalışacağım.''
''Ama sen de bu elması satarken dikkatli ol. Altını satarken başına geleceğinden korktuğun felaket elması satarken başına gelmesin.''
''İçin rahat olsun, onu satmayacağım.''
''Tabii, en azından sonraki güne kadar.'' diye düşündü genç adam.
''Mutlu haylaz.'' dedi Kedrus. ''Uşaklarının, atlarının, arabanın, nişanlının yanına gidiyorsun.''
''Elbette.''
''Dostum Danglars'ın kızıyla evleneceğin gün bana güzel bir düğün hediyesi vereceksin, öyle değil mi?''
''Bunun hayal olduğunu daha önce söylemiştim.
Çeyizi ne kadar?''
''Ama sana...''
''Bir milyon mu?''
Andrea omuzlarını silkti.
''Tamam, 1 milyon olsun.'' dedi Kedrus. ''Hiçbir zaman senin için istediğim servete kavuşamayacaksın.''
''Teşekkürler.'' dedi genç adam.
''Ah, bunu tüm içtenliğimle söylüyorum.''
diye ekledi Kedrus kaba saba gülüşüyle.
''Bekle, seni yolcu edeyim.''
''Zahmet etme.''
''Ne demek?''
''Neden?''
''Ah, çünkü kapının gizli bir mekanizması var. Gaspard Kedrus tarafından gerekli bulunan bir önlem olarak, küret ve fişinin gözden geçirilmiş ve düzeltilmiş bir kilidi. Sermayedar olduğunda aynısını senin için yapacağım.''
''Teşekkürler.'' dedi Andrea. ''Bunu sana bir hafta önceden haber vereceğim.'' Vedalaştılar. Kedrus, Andrea'nın sadece 3 kat aşağı indiğini değil, aynı zamanda avludan çıktığını da görebilmek için sahanlıkta bekledi. Ardından hızla içeri girip kapıyı özenle kapattı ve usta bir mimarmış gibi Andrea'nın bıraktığı planı incelemeye başladı.
''Sanırım bu sevgili Benedetto mirasa konduğuna üzülmeyecek ve 500 bin frangı önceden almasını sağlayan birine kötü bir dostu gözüyle bakmayacak.''